Ayrım 24.
Bitap bir halde bulunduğumu anladı hiç olmazsa. Ötekiler bunu da anlamak istemiyor. Bırakmıyorlar yakasını. Ama ne söyleyecekti sekreterine unutmadan? Bir an sonra sekreter elinde bloknotu karşısındaydı. Yarın senatonun önünde bir gösteri yapılacakmış. Polis müdürüne bu gösterinin yasaklandığını bildirin. Şantaj yapıyor denilmesini istemiyorum hakkımda. Yenildik ve gidiyoruz. Parlamentoculuğun kurallarına sonuna kadar riayet etmekteyiz. Sonra o da uşağını çağırdı. Burası çok soğuk oldu dedi. Şömineyi yakın. Bana da pantuflalarımı getirin. Kütüklerin çıtırdamasına öteden beri bayılırdı. Ayakkabılarını çıkararak içi kürklü sıcak pantuflalarını giymişti ve sabahın 11'inde tek başına hürriyetini tadımlıyordu şimdi. Herhangi bir yere gitmek zorunda olmamak. Hep mutluluğa ve sükuna doğru açılıyordu düşünceleri. Legro işleri mübalağa ediyordu, evet. Bir muammadır Fransa, bir muamma. Her 10 yılda bir can çekişmeye başlar ama hiçbir zaman ölmez. Bu sefer de öyle olacak, ölmeyecek. Belki de senatörler haklı, kim bilir. Milletler arası durum ağırlaştıkça ağırlaşıyor. Tessa, Daladier, Sarot, hatta Laval. Fransa'nın alışık olduğu ayakkabılar bunlar. Tıpatıp gelirler ona. Halk cephesine gelince, durumda bir değişiklik oluncaya kadar ıskartaya çıkarırız, olur biter. Violet gelmişti. Sevindi Viard. Şimdi rahat rahat konuşabilirdi kızıyla. Kocasının durumunu sordu ona, işlerini sordu, aile hayatını. Bir erkek çocuk doğurmanı bekledim hep. Şımartacak bir torun istiyorum kendime. Ama bir erkek torun. Öteki kızının 2 kız çocuğu olmuştu. Morris şimdi sırası değil diyor. Biz Nancy de savaş ne zaman kopacak diye bekliyoruz hep. Violet siyasi vaziyeti sormak istiyordu babasına. Morris baban ne düşünüyor diye sıkıştırıp durmaktaydı onu. Şu son 2 yıl benim için öylesine güç oldu ki bilemezsin baba. Nancy de hiç anlamıyorlar seni. Yanlarında ben varken herkes susuyor tabii ama Morris ve Jean insanların neler düşündüğünü hep naklediyorlardı. Niçin herkes sana kızıyor anlamıyorum. Kimisi işçilerin dizginlerini iyice koyverdiğini ileri sürüyor. Bunu kaç kere kendi kulaklarımla işittim. Hatta kabarede şarkı bile uydurmuşlar senin için. Kimisine de sorarsan papaz takımının dizginlerini koyvermişsin. Daha şimdi hatırlamadığım neler de neler. Herkes şikayetçi. Ağladığım bile oldu zaman zaman. Bir küskünlük duygusu kaplamıştı Viard'ı. Çenesi ürperiyordu. Ne cevap verebilirdi kızına? Büyük adamların daha yaşarken mahkum edildiğini mi? Kendisinin 2 yıl Fransa'yı bir kanlı çatışmadan esirgemiş olduğunu mu? Bu iri laflar bile ona yersiz göründü. İçini çekerek ateşe yaklaştı. Herkes benden nefret ediyor dedi. Biliyorum. Annenin ölümünden sonra hayatta kimsem kalmadı. Sonra kalktı ve binbir itinayla bir bardağa bir ilaçtan 20 damla damlattı. Az kaldı unutuyordum. Gördün mü dedi. Metabolizmayı kolaylaştırsın diye yemekten tam 1 saat önce almak gerekiyor bunu. Bölüm 6. Lucien'e niçin bu kadar bağlıydı sinek? Lucien onu sevmiyordu. Yalan da olsa sevdiğini bile söylemiyordu. Fethedilmiş yeni bir kaleydi onun gözünde, o kadar. Sevimli bir kadındı. Bugüne kadar hiç kimseye teslim olmadığı söyleniyordu üstelik. Ama Lucien şu sıralarda Jeanette'e duyduğu sevginin aslında ne kadar derin olduğunu kavramaktaydı. Kıskançlık kemiriyordu içini böyle zamanlarda. Sineği kıskanıyordu. Her randevuyu sabırsızlıkla bekliyor, en küçük bir soğukluğa, en basit bir uzaklaşmaya tahammül edemez oluyordu. Aslında sinek onun için bir eğlencelikten başka bir şey değildi. Ve çelişmeli bir duygunun itişiyle kadının artık kendisini sıkmaya başlayan öpücüklerini yeniden alevlendirmek için kocasıyla yaşamaya devam edişini yüzüne vuruyordu durup dururken. Sinek o zaman yaşlara gark oluyor ve istersen hemen terk ederim onu diyordu. Lucien'in babasıyla bozuştuğundan beri oturduğu o kirli otel odasına yerleşmek gerçek bir mutluluktu gözünde. Onunla birlikte aç kalmak, çoraplarını yamamak, yazılarını gazeteye götürmek. Ne var ki Lucien'in kıskançlık krizleri pek çabuk geçiyor ve hayır diyordu, hayır. Ben unutabilirim seni ama o seviyor. Ve sinek daha da çok ağlıyordu. O zaman Lucien bıkkınlıkla kaşlarını çatıyor, sinek de kendine hakim olarak şakalar yapmaya ya da havai türküler okumaya çalışıyordu. Küçük bir Britan plajında Grandel'le tanışalı beri 3 yıl geçmişti. O anda hemen hoşuna gitmişti kocasının. Kayalıkların arasında geziniyorlar ve Grandel ona feza fırtınalarından söz açıyordu. Yazarlığa henüz başlamıştı daha. Kışın evlendiler. Her ikisi de genç, güzel ve zekiydi. Sonra Grandel'in şansı açıldı. Milletvekili oldu, para kazandı. Oteldeki güzel bir apartmanı kiraladılar. Misafirlerle dolup taşıyordu ev. Ve Sinek en iyi terzilerde giyiniyordu. Altında kadillağı vardı artık ve şoför arabayı daima en sevdiği çiçeklerle, parme menekşeleriyle süslemeyi unutmuyordu. Her şey onları mutlu kılmak için yarışa girmiş gibiydi başlangıçta. Ama 3 yıllık evlilik hayatından sonra Sinek Lucien'le karşılaştı ve ipin ucunu birdenbire kaybetti. Her şeyden önce Lucien'in dış görünüşü büyülemişti onu. Grandel de güzeldi ama soğuk ve duygusuz bir güzellikti bu. Bir gravürün güzelliği daha çok. Lucien ise baştan başa bir ateş gibiydi. Kızıl saçları, gözlerinin o garip pırıltısı, daha başlarken biten belli belirsiz gülümseyişi, uzun ince elleri. Öyle ki Sinek onu daha yakından tanıdığı zaman o güne kadar Lucien'e benzeyen hiç kimseyle karşılaşmamış olduğunu düşündü. Bir tek kelimeden alevleniveriyor, sonra da sessiz ve sebepsiz bir kedere bırakıveriyordu kendini. Lucien'in kendi öz benliğiyle bir oyun oynadığının fark etmemiş değildi Sinek. Ama Lucien'in bu oyunu oynarken bile kendi kendine sadık kaldığını, hep o kabalığa varan derecede ters ve kendi kendini durmadan aşağılayan, en asil davranışlara olduğu kadar en alçakça işlere de hazır bekleyen adam olarak kaldığını da fark etmişti. Lucien'in ertesi gün ne yapacağı ötekilerin önünde tam bir muammaydı. Ama kendi gözünde de bir muammaydı bu. Onun geçirmiş olduğu hayat, çelişmeli tutkuları, ihanetleri, köklü dinsizliği coşturuyordu Sinek'i. Bir küçük sömürge memuruydu Sinek'in babası. Babasının kaçamaklarından, annesinin dualarına, gizlice alınan rüşvetlerden yaşlı hizmetçiye cimrice ödenen paraya kadar her şeyin ölçülü olduğu saygıdeğer bir aile içinde büyümüştü. Ve kendisine bir roman kahramanı gibi göründüğü için bağlanmıştı Grandel'e. Ama 3 yıllık ortak hayattan sonra anlamıştı ki kocası adi bir fırsatçıdan başka bir şey değildir. Bir gün Grandel ona nüfuzlu bir milletvekiliyle dostluk kurabilmek için kendisini milletvekilinin metresiyle aldattığını itiraf etmemiş miydi? Bir tek tutkusu vardı kocasının, kumar. Bir zamanlar Monte Carlo ve Biarritz gazinolarından çıkmaz olmuştu. Ama milletvekili olunca uslanmış gibiydi. Politikanın da bir çeşit rulet olduğunu söylüyordu Sinek'e. Ve Sinek'in inancı kalmamıştı kocasına, tiksiniyordu ondan. Sanki beni satın alıyor diyordu Lucien'e. Lucien ise hakaret etmeye koyuluyordu böyle zamanlarda Sinek'e. Hatta bir gün dövmüştü de. Ama çoğu zaman alay etmekle yetinirdi. Orospuları seviyorum ben. Onlar hiç değilse daha namuslu oluyorlar. Lucien'in babasıyla bozuşmuş ve bu yarı sefil hayatı kabul etmiş olması Sinek'in ona olan bağlılığını daha da arttırmaktaydı. Ama Lucien'in Grandel'e kötü söz gelmesini istememesini bir türlü anlayamıyordu. Aslında kocasının işleri ilgilendirmiyordu onu. Sormuyordu bile. Yalnız bir gün ona öyle gelmişti ki Grandel onun Lucien'le bir ilişkisi olduğunu anlıyor. Ve kocasının elinden her türlü pisliğin gelebileceğini bildiği için sevgilisi adına korku duymuştu. Ama Grandel Lucien'le mesela Montigny'lerde her karşılaşışında son derece kibar davranıyordu. Lucien ailesiyle bozuştuğunu hiç kimseye söylemiyordu. İş Jolyon'un kulağına giderse kazanç kaynağı olabilir diye çekinmekteydi. Tessa da kendi yönünden oğluyla ilişkisini kestiği konusunda susmayı tercih etmişti. Sadece Sinek biliyordu bütün olup biteni. Ve Grandel ona Allah'ın günü Lucien'den söz eder olmuştu. Hep susuyordu Sinek. Nihayet kocası dayanamayıp, "Aranızın çok iyi olduğunu biliyorum," dedi. "Boşuna inkara kalkma. Çünkü kıskanmıyorum. İstediğim bir tek şey var sadece. Onu bize davet etmen. Oturup kendisiyle baş başa görüşmem gerek." Ve Sinek o günkü randevuya kalbi çarparak geldi. Nasıl anlatmalı Grandel'in teklifini Lucien'e? Her şey mahvolacak gibi bir duygu içinde. Ama nasılsa Lucien de o gün son derece keyifliydi. Ve Sinek seviştiklerinden beri ilk defa olarak Lucien kendisine sarıldığında sadece korku duydu. Bir titreyiş sardı içini, sevgilisinin kollarından kurtularak. Seni görmek istiyor dedi. Korkuyorum Lucien. Senin için korkuyorum. Hadi canım. Grandel'i Otello ile karıştırıyorsun galiba. Anla beni ne olur. Kıskançlık değil mesele. Korkunç bir adamdır Grandel. Seni ağına düşürmek istiyor. Onun o kurnaz gülümseyişini bilmez olur muyum hiç? Ne istiyor senden bir bilsem. Babamla bozuştuğumu bilmiyor herhalde. Onun güvenini kazanmak istiyor olmalı. Fırsatçının biri. Aman canım yeter. Gel bakalım. Sarıldı sineğe. Kadınsa kollarından sıyrılıp damdan düşer gibi sordu. Kimdendi mektup? Omuzlarını silkti Lucien. Saçma sapan bir sahte vesika. Bir para hikayesi. Kilman imzalı. Başını yastığın içine gömdü sinek. O zaman Lucien onu omuzlarından yakalayıp sarstı. Yoksa bildiğin bir şey mi var? Konuş. Öldürecek seni. Konuş diyorum. Biliyor musun o mektubu? Bilmiyorum, hayır. Ama Kilman'ı tanıyorum. Allah'ını seversen kimseye söyleme bu anlattıklarımı. Öldürecek seni. Lucien'deydik. Grandel bizi bir an için baş başa bırakmıştı. Odalarımız yan yanaydı zaten. Antipatik bir adam. Baston yuttu gibi. Ensesi tıraşlı. Garip bir biçimde konuşuyordu Fransızcayı. T'leri hep D gibi telaffuz ederek. Tam bir Alman yani. Ama yalvarırım, tek bir kelimesini bile kaçırma ağzından bunların. Hiç kimseye. Bana ağzımı sıkı tutmamı tembih etmişti. Müthiş sinirliydi. Oysa bilirsin genellikle ne kadar sakindir Grandel. Yalvarırım işbirliğine kalkışma onunla. Lucien dinlemiyordu artık. Hızla giyindi. Çabuk giyin diye bağırıyordu bir yandan. Sinekse donup kalmış gibiydi. Ellerini öpmeye çalışıyordu sevgilisinin. Lucien öfkelenme. Sana yemin ederim ki benim bu işte hiçbir suçum yok. Ağlıyordu. Sonra Lucien'in hoşuna gider ümidiyle süslenmeye koyuldu. Davran diye haykırdı Lucien. Pudra kutusunu ellerinden çekip alarak. Birlikte çıktılar. Fısıldar gibi konuşuyordu. Lucien, seviyorum seni ve korkuyorum. Sonra birdenbire gömleğinin düğmelerini iliklememiş olduğunu fark etti ve bir kapıdan içeri daldı. Çıktığında Lucien çoktan gitmişti. Bir banka oturdu yavaşça. İnsanla doluydu ortalık. Bir otobüs durağı. Ama o kimseyi görmüyordu. Tehlike devam ediyor diye haykırdı bir gazete satıcısı kulağına doğru, sıçradı. İstedik bir çığlık atarak ağlamaya koyuldu. Bir kadın yaklaştı yanına ve şefkatle, sakin olun dedi. Kocam savaş olmayacak diyor. Bölüm 7. Lucien ritüelin evine geldiğinde saat 8'i gösteriyordu. Hizmetçi onu salona alarak biraz beklemesini rica etti. Ritüel yemek yiyordu. Haçlıların büyük önderi orta halli bir burjuva hayatı sürmekteydi. Bir piyano duruyordu salonda. Hiç kimsenin açmadığı bir piyano. Kırmızı atlas mobilyalar toz tutmasın diye olacak örtüyle kaplıydılar. Yuvarlak masanın üzerinde aile albümleri ve bir de büyük bir kitap göze çarpıyordu. Lor şatoları. Duvarda ise peyzajlar. Denizde batan güneş ve çiçek açmış bir meyve bahçesi. Aralık kapıdan yemek odası görünmekteydi. İçinde eski kristallerin parıldadığı bir büfe. Ve karısının karşısında sessizce elma kompostosunu yiyen Brutal. Bir çocuk iskemlesi köşede. İskemlenin hep yerinde kalmasını istemişti karısı. Peçetesini dikkatle katladıktan sonra kalkıp misafirine doğru ilerledi Brutal. Lucien'in allak bullak yüzünü görünce kaşlarını çatmıştı. Davet edilmeden ziyaretine gelinmesinden zaten hoşlanmıyordu. Özür bile dilemedi Lucien, kendinde değildi henüz. Sinekten ayrılalı bir saat bile olmamıştı. Damdan düşer gibi konuştu. Mektup sahte değilmiş. Bir töl gülümsedi. Kim söyledi? Saygıdeğer babanız mı yoksa? Hayır. Ona inanmazdım. Ama şimdi biliyorum ki Kilman diye birisi mevcuttur ve Grandel de onunla temastaydı. Bir töl yarı karanlığın içinde odaya arşınlıyordu boylu boyunca. Göz ucuyla ona bakıyordu Lucien. Bir öfke, şaşkınlık ya da hiç değilse bir hayal kırıklığı ifadesi arıyordu. Ama Brutal'ün kurumuş, köşeli yüzü ifadesizdi. Kim anlattı bunu size? Önemli olan bu değil. Ad veremem ama eminim. Brutal elektriği yakmıştı. Ani aydınlığın etkisiyle gözlerini kırpıştırdı Lucien. Brutal eli iskemlenin arkalığında hakim bir tavır takınmıştı. Size söylediklerinizi unutmanızı tavsiye ederim. Bir takım eller sizi kendisine oyuncak etmiş olmalı. Adını bile veremediğiniz bir kimseden emin olduğunuzu söylüyorsunuz. Bense size Grandel'den emin olduğumu söylüyorum. Lucien kalkmıştı. İzin almadan çıktı. Karanlık holde şapkasını aradı uzun süre. Sonra birden fikir değiştirip salona döndü. Birtöl hep aynı yerde duruyordu. Lucien aniden sakinleşmiş, hatta düşünceli bir hal almıştı. Kelimeleri teker teker telaffuz ederek konuştu. Sizinle çalışmaya başlayalı neredeyse 1,5 yıl oluyor. Bugün düşünüyorum da siz kör müsünüz yoksa bu Kilman'ı siz de mi tanıyorsunuz diye bir türlü karar veremiyorum. Birtöl'ün atılıp kendisini tokatlamasını ya da hiç değilse sefil diye haykırmasını beklemişti. Ama öteki hareketsizdi. Bana hakaret etmek için henüz çok küçüksünüz dedi. İyi bir öğüt size. Siyasetle uğraşmayın. Sizin işiniz bu değil. İkinci sınıf bir hırsız olabilirsiniz siz ancak ya da bir pezevenk. Şimdi defolun. Yumruklarının kendiliğinden sıkıldığını sezdi Lucien. Ama atılmadı Birtöl'ün üzerine. Uslu bir çocuk gibi çıktı. Ama dışarıda aklı başına geldi. Neden vurmadım ona diye düşündü. Ama uğradığı hakareti derhal unuttu. Kendi kendisine karşı sınırsız bir nefret bürümüştü içini. Soğuk rüzgara aldırış etmeksizin Mayıs sonu olmasına rağmen kış ber devamdı. Sokaklarda dolaştı durdu. Bir kere daha Lucien hayatını dayamış olduğu şeyin yıkıldığını görüyordu. Ve biliyordu ki bu sefer tamir imkanı da yok. Ensesi tıraşlı bir Kilman için çalışmıştı işte. Tüh! Ve sinek Grandel'le yaşıyordu. Kadının kaç kere kocasını terk etmek istediği halde kendisi tarafından caydırıldığını unutmuştu sanki. Bir suç ortağı olarak görüyordu şimdi onu. Belki sinek de Kilman'ın metresiydi, kim bilir. Hep aynı bokun soyu işte. Ve babası haklıydı demek. Almanların hizmetindesin diye aykırırken. Ve baba evine dönemezdi artık. Kültür sarayındaki enayilerin arasına da dönemezdi. Bütün gemileri yakmıştı. Girişebileceği yeni bir şey de yoktu artık. Ve yarın Jolyo babası tarafından kovulduğunu öğrenince tek geçim kapısı da kapanmış olacaktı. Niye bölüşmeye devam etsindi yani Jolyo? Britol onu küçük düşürdüğünü sanmıştı ama doğruyu söylemişti aslında. Hırsızlık da yapabilirdi yarın pezevenklikte. Onların politikasından ne farkı var sanki? Birdenbire afallayıp duraladı. Şenlik arabaları geliyordu karşıdan doğru üzerine. İpince elbiseler giyinmiş kızlar soğuk rüzgarın altında titreşip büzülerek tek tük gelip geçenlere soğuk gülümseyişler dağıtmaktaydı. Çiğ bir ışığın içinde yüzüyordu her şey ve bu daha da üşütüyordu insanı. Buzları hatırladı Lucien. Henry'nin ölümünü hatırladı. Alçıdan yapılmış kocaman kuğu kuşları ve biçimsiz başlıklı, biçimsiz süslenmiş kızlar taşıyan beyaz bir araba geçiyordu şimdi önünden. Nereden çıkmıştı peki bu karnaval? Evet, evet güçlükle hatırladı Lucien. Gazetede okumuştu. Paul Tessa sevinli Fransız halkını eğlendiriyordu. Yeter artık havalanmış sıkılı yumruklar, kızıl bayraklar, bu kurutucu politika yeter. Yaşasın sevinç ve yaşasın ticaret. Bütün dünyaya ispatlamak istiyordu ki Tessa ne devrimden korkar Paris ne de savaştan. İşte bu karnaval defilesiyle açılıyordu mevsim. Premierleri, büyük ödülleri, baloları, moda sergileriyle. Davranın İngilizler, Amerikalılar, getirin liralarınıza dolarlarınızı. Bütün müzikli kahveler, bütün büyük terziler, bütün parfümcüler ve bütün orospular sabırsızlıkla sizi bekliyor. Fransa'nın kurtarıcısı Paul Tessa bekliyor. Ve de bir araba daha geçiyordu işte. İri yarı bir kadın ellerinde Fransız renkleri taşıyan bir eşarpla elektrikten bir meşale tutuyordu. Fransa'ydı bu. Ve soğuktan gözleri buğulanmış, dudakları morarmıştı kadının. Durup bir süre baktı ona Lucien, sonra birdenbire tıpkı bir çocuk gibi dilini çıkardı. Bölüm 8. Daha şu son zamanlara kadar savaş kelimesi insanlarda sadece eski bir takım hatıralar uyandırmaktaydı. 50'sini bulmuş erkekler, yani şu barışsever şarapçı ya da veznedarlar, uzun kış geceleri boyunca gençlik fırtınalarına yeniden dalmak istedikleri vakit anıyorlardı savaşı. Savaş sırasındaydı diye başlarlardı hep anlatmaya. Ve bazıları bir vakitler karşılaşmış oldukları tehlikeleri dinleyicilerinin gözünde büyütmek amacıyla ölenlerin hırıltısını ya da mermilerin gürültüsünü taklit ederlerdi. Bazıları için de savaş bu bıkkınlık verici karanlık hayatın başında yer alan büyülü bir maceralar bütünüydü. Bunlar siperlerin çamurunu, bitleri ve korkuyu nedense unutarak kahramanca başardıkları keşifleri, bol yemekleri ve aşk hikayelerini anlatırdı. Babalarının gençliğini süsleyen bütün bu kahramanlık ve sefaletlerle doluydu çocukların kulakları. Ve onların gözünde savaş, eski faytonlar ya da petrol lambaları gibi çoktan modası geçmiş bir şeydi. Ama bir de baktılar ki bu alışmış oldukları kelime anlam değiştirmekte. Bir ön sezi, bir bunaltı oluvermişti savaş. Geleceğin üzerine atılmış bir örtü oluvermişti. Savaş olmazsa bu sonbaharda evleniyoruz ya da imtihanlarımı Haziran'da vereceğim. Tabii savaş olmazsa diye konuşuluyordu artık. Bahar ayları boyunca Sudetlerden söz edilmişti hep. O güne kadar Sudetlerin varlığından bile habersiz olanlar şimdi Çekoslovakya haritasını sıkıntılı bir gerginlik içinde bakmaktaydılar. 1914'ü Sırpları ve küçük beyaz yapraklarla genel seferberliği ilan eden boğuk trompet seslerinin doldurduğu o yakıcı günü hatırlıyorlardı. Tehlike çanı Mayıs'ta çalmıştı ve bu sıcak yaz günlerinde insanlar gökyüzünü kaplayan beyaz bulutlara bakmaktan çekinir olmuşlardı. Gene Sudetler, hep Sudetler. Yolda karşılaşan dostlar tatili nerede geçirecekleri sorulduğunda eğer savaş olmazsa demekten başka çare bulamıyorlardı. Ve tatil yaklaşmaktaydı. Parisliler korkularından yavaş yavaş sıyrılarak bir balıkçı köyüne mi yoksa bir dağ köyüne mi gideceklerini tartışmaya başlamışlardı. Bu Allah'ın belası Sudetler yüzünden şu kaynar kazanın içinde kalacak değillerdi ya. Gerek kendi yıldızına gerekse Fransa'nın yıldızına sonsuz güveni vardı Tessa'nın. Memleketimiz demişti bir barış vahasıdır. Ve basınla radyoda ona uyarak Fransa'da hüküm süren sükunu yeni icat edilmiş bir ilaçtan ya da bir aperatiften söz eder gibi övmeye koyulmuştu. Nereye gideceksiniz bu yaz? Amerikalı dostlarımız. Wiesbaden'e mi? Hadi canım. Esalarla büyük manevraların ve temerküz kamplarının içine öyle mi? Karlsbad derseniz o da Sudetler'de. İtalyan hastaneleri ise İspanya'dan gelen yaralılarla dolup taşıyor. Kara gömleklilerin yeni savaş hazırlıkları da cabası. Oysa Fransa'ya bakın. Vichy, Trouville, Biarritz konuklarını bekliyor. Barış vahaları diyorum size. Ve Jeanette her akşam radyoda tekrarlıyordu. Bir barış vahası. Odalarınızı önceden ayırtınız. Yakut kıyısı. Yamartin tarafından terennüm edilen Makonas'ın güzelliklerini unutmayın sakın. Unutmayınız o tadına doyum olmaz beyaz şarabı ve içi mantar dolmalı leziz tavuğu. Tatile 15 Ağustos'ta gitti Jeanette. Bomboş sokaklardan geçerek Lyon garına geldi. Bu mevsimde hep olduğu gibi ölmüştü sanki şehir. Tek tük taşralılar vardı ortalıkta. İngilizlerle dolu bir otokar gördü. Ve fark etti ki boşalmış haliyle bile Paris gene de canlı ve mutluydu. Şehrin dışında sanıyordu insan kendini.